Ayrım 55.
Bu son veda tokalaşmasında gene arkadaşlarının el sıkışını bulmuştu. Yeniden başlayacakları günde buluşmak üzere söz veren uzun ve suskun bir el sıkıştı bu. Genç adam bunu çok iyi anladı. Kadının gözlerinin dibinde dingin bir inanç vardı. Pek yakında görüşmek üzere bu kez işi kökünden kesip atacaklardı. "Ne Allah'ın cezası tembel şey bu!" diye bağırdı Pierron. Mahut kadın itilip kakılarak dört arkadaşıyla birlikte vagonlardan birine tıkıldı. İşaret halatına asılıp adam geliyor diye bildirdiler. Asansör kafesi sürgülerden ayrılıp zifiri karanlığın içine düştü. Geride kala kala kablonun hızlı akışı kaldı. Bunun üzerine Etienne de ocaktan ayrıldı. Aşağıda ayıklama hangarının dibinde kocaman bir kömür yığınının ortasında bacaklarını ayırıp yere oturmuş birisi gözüne çarptı. Kömür pisliklerini temizleme işinde çalıştırılan Jeanlin'di bu. Kocaman bir kömür parçasını alıp dizlerinin arasına sıkıştırıyor, elindeki çekiçle şist kalıntılarını temizliyordu. İncecik bir kömür tozu oğlanı öyle bir kurum bulutuna boğmuştu ki eğer çocuk o kepçe kulaklı, mavimsi küçük gözlü maymun suratını yukarı kaldırmasaydı delikanlı onu dünyada tanıyamazdı. Etienne bakıp şeytanca güldü, bir vuruşta kömürü kırdı, çıkan kapkara toz içinde görünmez oldu. Etienne dışarı çıktıktan sonra bir süre dalgın dalgın yürüdü. Kafasında bin bir düşünce uğulduyordu ama açık havayı, masmavi gökyüzünü duyumsadı, derin derin soluk aldı, güneş utkulu bir çevrede yavaş yavaş beliriyordu. Bütün ovayı neşeli, cıvıltılı bir uyanış kaplamıştı. Uçsuz bucaksız vadinin üzerinde doğudan batıya doğru bir altın dalgası yuvarlanıyordu. Güzel şeydi yaşamak, köhne dünya ile bir ilkbahar daha yaşamak istiyordu. Ve bu umutla dolup taşan Etienne adımlarını yavaşlattı, yeni mevsimin sevinci içinde gözlerini sağa sola çevirerek yürüdü. Kendini düşünüyor, madende edindiği acı deneyimlerle olgunlaşıp güçlendiğini hissediyordu. Eğitimini tamamlamıştı, düzeni yarattığı ve yargıladığı yine aynı düşünceli bir savaşçı gibi donanmış olarak ayrılıyordu buradan. Ploşart'ın yanına gitmenin, onun gibi sözü dinlenir bir önder olmanın sevinci ona cümlelerini şimdiden tasarladığı konuşmalar esinlendiriyordu. Çalışma programını genişletmeyi düşünüyordu. Onun sınıfından kopartıp yükselten burjuva incelikleri, burjuvaziden iyice nefret etmesine neden olmuştu. Bir zamanlar sefalet kokularından rahatsız olduğu işçileri zafere ulaştırma isteğiyle yanıp tutuşuyordu şimdi. Onlara evrenin tek yüce, günahsız, kusursuz varlıklar olduklarını, insanlığın yeniden güç ve ruh kazanacağı tek soylu ve yetkin sınıf olduklarını gösterecekti. Daha şimdiden kendini meclis kürsüsünde görüyor, eğer halk kendi kendisini yiyip bitirmezse halkla birlikte zafere ulaşacakları günü düşünüyordu. Çok yükseklerden gelen bir tarla kuşunun sesiyle başını göğe kaldırdı. Küçük kızıl bulutlar, geceden kalan son buharlar göğün dupduru maviliğinde erimekteydi. Birden Suvarin ile Resenör'ün belirli belirsiz yüzleri geldi gözünün önüne. Şurası bir gerçek ki herkes başa geçmeye kalkışınca bütün işler bozuluyordu. Böylece şu ünlü uluslararası işçi örgütü de dünyayı temelinden değiştirebilecekken o korkunç ordusu iç kavgalarla eriyip dağıldığı için güçsüzlükten can vermek üzereydi. Yoksa Darwin haklı mıydı? Dünya insan türünün güzelleşmesi ve yaşaması uğruna güçlülerin güçsüzleri yuttuğu bir savaş alanı mıydı? Kendi bilgisinden hoşnut bir adamın gönül rahatlığıyla kesip atmasına karşın gene de tedirginlik veren bir şey vardı. Ama aklına gelen bir düşünce bütün kuşkularını dağıttı. Onu pek sevindirdi. İlk konuşmasında gene o eski kuramsal açıklamayı ele alacaktı. İlle de bir sınıfın öbürünü yenmesi gerekiyorsa çok daha canlı ve henüz yepyeni bir sınıf olan emekçi halkın zevk ve eğlenceden tükenip giden burjuvaziyi yemesi daha akla yakın değil miydi? Şu anda gözlerinin önünde gökyüzünü kana bulayan şu yeni doğan güneş gibi yangınıyla yüzyılın son günlerini tutuşturacak olan emekçilerin gerçek devrimi. Düşler kurarak elindeki kızılcık sopasıyla yoldaki taşlara vura vura yürüyordu. Gözlerini çevresinde gezdirince bölgedeki bütün tanıdık köşeleri karşısında buluyordu. İşte Forox-Öbeuf, maden ocaklarının yıkıldığı gün tam bu noktada kalabalığın yönetimini eline aldığını anımsadı. Bugünse o öldürücü, hayvanca çalışma 2 metrelik uğruna yeniden başlıyordu. Şurada yerin 700 metre altında durmadan inip kalkan kazmaların o boğuk, o tek düze takırtısını işitir gibi oluyordu. Az önce kuyuya indiklerini gördüğü arkadaşlar, suskun öfkeleriyle kazmayı hınçla sallayan kapkara kesilmiş arkadaşlardı. Hiç kuşkusuz yenilmişlerdi. Canlarından, mallarından olmuşlardı ama Paris, Varrox'ta patlayan silahları unutmayacaktı. Bu onulmaz yaradan imparatorluğun kanı da oluk oluk akacaktı. Sanayi bunalımı sona erse de, kapanan fabrikalar birer birer yeniden açılsa da, bundan böyle artık hiçbir uzlaşma olanağı kalmamıştı. Savaş durumu gene de sürüp gidecekti. Kömür işçileri gerçek sayılarını görmüşlerdi. Güçlerini denemişler, adalet isteyen çığlıklarıyla bütün Fransa işçilerini uyandırmıştı. Bu nedenle onların yenilgisi hiç kimsenin gönlünü rahatlatmıyordu. Zaferleri içinde grev sonralarının o gizli ve sessiz tedirginliğiyle sarılan monsülü burjuvalar arkalarına bakıp o derin sessizliğin ta dibinde gene de kendi kaçınılmaz sonlarının bulunup bulunmadığını araştıracaklardı. Devrimin habire baş kaldıracağını, belki de genel bir grevle yarın yeniden patlak vereceğini, yardım sandığı bulunan tüm işçi kuruluşlarının kuru ekmek yiyerek de olsa aylarca dayanabileceklerini çok iyi anlıyordu bu monsülü borjuvalar. Yıkılmakta olan topluma omuz vererek tehlikeye atlatmışlardı. Ne var ki ayaklarının altındaki toprağın çatırdadığını işitmişlerdi. Şimdi daha başka sarsıntıların, zaten sallanan köhne toplumsal yapıyı yıkıp Varrox gibi 7 kat yerin dibine batıncaya kadar hep daha başka sarsıntıların geleceğini hissediyorlardı. Etienne sola, Rösel yoluna saptı ve hemen anımsadı. Orada, tam o noktada direnişçi kalabalığın Gaston Marie'ye saldırmasına engel olmuştu. Uzakta güneşin parlak ışınlar arasında pek çok maden ocağının kulesini görüyordu. Sağda Miro, Madeleine ile Carrevor yan yana dizilmişlerdi. Çalışma her yanda harıl harıl sürüyordu. Seslerini işitir gibi olduğu kazmalar yerin altında ovanın bir ucundan öbürüne habire inip kalkıyordu. Gün ışığında neşeyle cıvıldaşan tarlaların, yolların, köylerin altında bir kazma vuruşu bir tane daha bir tane daha. Yeraltı zindanının bütün o karanlık çalışması, o hapishane, kayaların muazzam kütlesiyle öylesine ezilmişti ki, onun o acılı derin soluğunu fark edebilmek için orada bulunduğunu bilmek gerekirdi. Etienne şu anda şiddet eylemlerinin belki de evrimi hızlandırmadığını düşünüyordu. Kesilen çelik kablolar, koparılan raylar, kırılan lambalar ne gereksiz işlerdi. Önüne geleni yakıp yıkan bir kalabalık halinde 3 mil koşmak değer miydi? Belli belirsiz de olsa günün birinde yasal kavganın daha da korkunç olabileceğini tahmin ediyordu. Kafası olgunlaşıyordu. Gençliğinin bütün kurtlarını dökmüş, duyduğu kinden kurtulmuştu. Evet, Mahod kadın o sağlam sağduyusuyla doğru söylemişti. Bu seferki yaman bir darbe olacaktı. Sakin sakin bir araya gelecekler, birbirlerini iyice tanıyacaklar, yasalar izin verir vermez de sendikalarda birleşeceklerdi. Sonra da dayanışma sağladığı birkaç bin asalığın karşısında sayıları milyonları bulan bir emekçi ordusu haline geldikleri sabah yönetime el koymak, söz sahibi olmak. Ah ne güzel bir hak ve adalet uyanışı olacaktı o sabah. Avının üzerine çöküp tıka basa doyan Tanrı, zavallı sefil emekçilerin bir kez olsun yüzünü görmeden canlarıyla, kanlarıyla besledikleri, bilinmeyen o uzak yerdeki tapınağının derinlerinde gizlenen o korkunç put o saat geberip gidecekti. Etienne o sırada Van Damme yolundan ayrılıp taş döşeli ana yola çıkmıştı. Yamacın ardında gözden kaybolmakta olan Monsu'yu görüyordu. Tam karşıda Varrox maden ocağının kalıntıları, 3 pompanın hiç durmadan suyunu boşaltmaya çalıştığı lanetli kocaman bir delik vardı. Sonra ufukta öbür maden ocakları seçiliyordu. Victoria, Saint Thomas, Fortrisantel. Beri yandan da kuzeye doğru sabahın duru maviliğinde tüten yüksek fırınların kocaman kuleleriyle kok fırınları göze çarpıyordu. Önünde daha 6 kilometre vardı. 8 trenini kaçırmak istemiyorsa adımlarını hızlandırması gerekiyordu. Ayaklarının altında kazmaların derinden gelen dirençli vuruşları sürüp gidiyordu. Arkadaşların hepsi işte şuradaydı. Her adımda kendisini izlediklerini işitiyordu. Şu pancar tarlasının altındaki boğuk soluğu vantilatörün homurtusuna karışan, yorgunluktan beli kopmuş mahut kadın değil miydi? Sağda solda daha ötede ekim başaklarının, yeşil çitlerin, genç fidanların altında daha başkalarını tanır gibi oluyordu. Şimdi Nisan güneşi tam gökyüzünde doğum sancıları çeken toprak anayı ısıtarak bütün görkemiyle ışıldıyordu. Toprak ananın verimli bağrından yaşam fışkırıyor, tomurcuklar yeşil yapraklar halinde patlıyor, tarlalar baş vermek için sabırsızlanan tohumların itişiyle ürperiyordu. Tohumlar sıcağa ve ışığa kavuşmak için dört bir yanda kabarıyor, uzuyor, ovayı yarıp dışarı fırlıyordu. Öz suyu fışır fışır sesler çıkararak yükseliyor, çatlayan tohumların filizleri büyük bir öpücük sesi halinde ortalığa yayılıyordu. Arkadaşlar sanki toprak düzeyine yaklaşmışlar gibi üst üste gitgide daha açık seçik vuruyorlardı kazmalarını. Cana can katan, her yandan gençlik fışkıran o sabah, gökte alevler saçan güneşin altında yüzen ova, işte bu uğultuya gebeydi. Topraktan insanlar bitiyordu. Saban izlerinde ağır ağır, kapkara, öç alıcı bir ordu filizleniyordu. Bu ordu pek yakında bütün toprağı çatlatacak olan gelecek yüzyılların ürünleri için boy atıyordu. Kitabın sonu.